Ayrım 32.
Canavarları öldürelim diye hep bir ağızdan bağırdılar. Hayır diye haykırdım. Bir anda kendi güvenliğimi unutmuştum. Hayır, atları öldürmeyin, onlara ihtiyacımız olacak. Ama sesim askerlerin öfkeli çığlıkları arasında kaybolmuştu. Hep birden kalkanlarını ve sürücülerin kanları akan kılıçlarını kaldırarak saldırıya geçtiler. Bazıları da oklarını yaylarına taktılar. Hayır, ne olur yapmayın diye bağırdım. Ama tam o anda denizcilerden biri savaş baltasını genç bir hayvanın bacağına indirmişti bile. Hayvan yere devrildiği anda bir balta da kulakları arasına indi. Dokunmayın hayvanlara, öldürmeyin diye yalvardım. Ancak havada uçuşan oklar sessizce 10 tanesini devirdi gözlerimin önünde. Ben davranamadan kılıç ve baltalar 10-15 tanesini daha yere sererken sürü birden toparlandı ve 300 kadar at çöle doğru 4 nala koşmaya başladı. Onlara bakarken yüreğimin bir parçasının da onlarla birlikte gittiğini hissediyordum. Hayvanlar gözden kaybolunca yerde yatan yaralılara yardıma koştum. Ama askerler benden önce davranmışlardı. Öfkeleri öyle büyüktü ki hayvanlara kılıçlarını daldırıyorlar, kıpırtısız duran kafalarını parçalıyorlardı. Bir kenardaki papürüs kamışlığının ardında ilk gördüğüm siyah at duruyordu. Ok hayvanın göğsüne saplıydı. Kendi güvenliğimi unutarak hayvana doğru koşarken at birden bana dönünce durdum. O anda nasıl bir tehlike içinde olduğumu anlamıştım. Karşımda yaralı bir hayvan vardı ve aynı durumdaki bir aslan gibi kuşkusuz üzerime saldıracaktı. Atla göz göze geldiğimizde korkunun bir pelerin gibi omuzlarımdan sıyrıldığını hissettim. Hayvanın iri gözleri acıyla doluydu. O iri ve güzel gözler kalbimi bir anda acımayla doldurmuş gibiydi. Hayvan inler gibi sesler çıkarırken bana doğru topallayarak bir adım attı. Elimi uzatıp burnuna dokununca sıcacık Arap ipeklisine dokunmuş gibi oldum. Hayvan bana yaklaştı, güvenini göstermek istercesine alnını göğsüme bastırdı. Benden yardım istediğini biliyordum. İçimden gelen bir duyguyla boynuna sarılıp kucakladım. Onu kurtarmayı o anda her şeyden çok istiyordum. Ancak burnundan üzerime kan damlıyordu. Ciğerlerinden vurulduğunu ve ölmek üzere olduğunu anladım. Ona yardım edemezdim artık. Zavallı sevgilim benim, o aptal ve cahil namussuzlar ne yaptılar sana böyle diye mırıldanırken, hayatımın yeniden değiştiğini ve bunu bu ölüm halindeki yaratığın gerçekleştirdiğini fark ettim. Her nasılsa ileriki yıllarda Afrika topraklarında ayak izimi bıraktığım her yerde yanı başında bir atın da ayak izi olacağını hissediyordum. Günlerimi dolduracak yeni bir sevgi bulmuştum. Gemiye döndüğümde Tanus yanıma adam verip çöllere kaçan hayvanları izleme önerimi dinlemedi bile. O uğursuz hayvanlarla hiçbir ilişki istemiyorum diye bağırdı. Adamlarımın hepsini öldürmediğine pişmanım zaten. Aslanların ve çakalların bu işi yapacaklarını umarım. İşte o zaman onun bu hayvanlardan, birliğindeki en cahil insanlardan bile daha çok nefret ettiğini anladım. Genellikle yüksek sesli tartışmalara girmem ama bu duygusuzluğuna çok kızmıştım. Sen Abnup Ovası'nda değil miydin diye bağırdım. Yoksa yanı başımda duran aptalın biri miydi? Geleceğin toynaklar ve tekerlekler üzerine gelip adamlarını parçaladığını görmedin mi? At ve araba olmazsa senin de Mısır'ının da sonunun geldiğini göremiyor musun? Bu dostça olmayan konuşma Horus'un soluğunun güvertesinde yer alıyordu. Tanus'un subayları Mısır'ın büyük aslanına ve tüm ordularının komutanına bir körlenin aptal diye hitap etmesi karşısında dillerini yutmuş gibiydiler. Ancak kendimi kaybetmiştim artık. Tanrılar sana bu harika armağanı sundular diye devam ettim. Eline 300 at teslim ettiler. Sana onların çekecekleri arabalar yapabilirim. Bunu göremeyecek kadar kör müsün? Benim gemilerim var diye gürledi Tanus. Bu insan yiyen lanet hayvanları istemiyorum. Onlar Set ve Sutek'in yaratıklarıdır. Onlarla ilişkiyi reddediyorum. Onu geri dönemeyeceği bir köşeye sıkıştırdığımı çok geç fark etmiştim. Aslında akıllı ve zeki bir insandı ama gururu mantığını esir almıştı bir kere. Sesimi yumuşatarak Tanus ne olur dinle beni dedim. O hayvanlardan birinin başını ellerimin arasına aldım. Hayvanlar çok güçlü ama şaşılacak derecede de uysallar. Gözleri sadık bir köpeğin zekasıyla parlıyor. Et de yemiyorlar. Bunu bir dokunuşta nasıl anladın? Dişlerinden. Et yiyenlerin sivri dişleri yok ağzında. Et yiyen toynaklı tek yaratık domuzdur ve bunlar da domuz değil. Sonunda duraksadığını görünce avantajımı sürdürmeye karar verdim. Bu senin için yeterli değilse Hiksosların nehrin bu yanına getirdikleri malzemeye bak. Et yiyen bir aslan sürüsü için dağ gibi saman getirirler miydi? Et ya da saman. Daha fazla tartışmak istemiyorum. Kararımı duydun. O lanet atları çölde yok olmaya terk edeceğiz. Bu benim kararımdır ve kesindir. Dönüp giderken son öyle mi? Peki görüşürüz. Bakalım diye söylendim ben de. Hanımıma söz geçiremediğim pek az zamanlar olmuştur. Ve şimdi de hanımım Mısır'ın en yüksek otoritesiydi. Hemen o akşam yanına çıktım. Sevgilisinin haberi olmadan kendisine tahtadan oyduğum arabayla atları armağan ettim. Kraliçe Losiris eserime hayran kalmıştı. O uçar gibi giden savaş arabalarını görmediği için onlardan ordusu kadar nefret etmiyordu. Model arabayla dikkatini çektikten sonra atın ölümünü o kadar dokunaklı sözcüklerle anlattım ki ikimiz de ağlamaya başladık. Hemen gidip bu şahane hayvanları çölden kurtarmalısın dedi. Sana ordularım için arabalar yapmanı emrediyorum. Tanus benden önce konuşmuş olsaydı bu emri vermeyecekti ve dünyamızın tarihi de çok farklı olacaktı. Ama sonunda Tanus benim yaptığım bu oyuna çok kızdı ve ilişkimiz az daha kopacak noktaya geldi. Neyse ki Kraliçe Losiris beni kıyıya çağırdığı için öfkesinden kurtulabildim. Kendime yardımcı toplayacak en çok birkaç saatim vardı ve bunların başı da hiç beklenmeyen biri oldu. Gallala'da ele geçirdiğimiz sonra da Tanus'un Annup'ta batırdığı teknelerden birinin komutanı olan Hui'yi hiç sevmemiştim. Şimdi gemisiz bir kaptandı ve ilerlemenin bir yolunu arıyordu. Görevim donanmada ağızdan ağıza yayıldığı anda hemen beni aradı. Atlar hakkında ne biliyorsun diye sordu bana. Herhalde senin kadar değil diye ihtiyatlı bir yanıt verdim. Ben bir zamanlar seyistim diye böbürlendi. O da ne demek? Atlara bakan insan demek. Şaşkınlıkla baktım yüzüne. Sen Annup'taki o günden önce nerede at gördün ki? Ben çocukken anam babam öldürülünce Fırat Nehri'nin ötesinde dolaşan bir barbar kabilesi tarafından tutsak alınmıştım. Sahiplerimin atları vardı ve çocukluğumda her gün o hayvanlarla birlikte yaşadım. Yiyeceğim kısrak sütüydü ve geceleri soğuktan korunmak için atların karınları altında yatardım. Kölelerin çadırlarına girmelerine izin vermezlerdi. Kölelikten en sevdiğim atın sırtında kaçtım. Beni çok uzaklara kadar taşıdı ama Fırat'a erişemeden yolda öldü. Bir grup askerle gemiden indiğimizde Hui de yanımdaydı. Sadece 16 kişi toplayabilmiştim ve hepsi de ordunun döküntüleriydi. Tanus en iyi askerlerinin bana katılmamasını sağlamıştı. Tüm Mısır'ın hükümdarının emrini çiğneyemezdi. Ama emirleri yerine getirmemi de olabildiğince güçleştirebilirdi. Hui'nin önerisi üzerine adamlarıma ipler ve mısır dolu torbalar dağıtmıştım. Hui ile benim dışında hepsi korkudan tir tir titriyorlardı. İlk gecenin sabahında uyandığımda bu kahramanların hepsinin ortadan yok olduklarını fark ettim ve bir daha hiçbirini göremedim. Dönmek zorundayız dedim Hui'ye. Tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Lord Tanus bundan çok hoşlanacak. Zaten böyle olacağını biliyordu. Yalnız değilsin dedi Hui neşeyle. Ben varım ya, bu kendini beğenmiş genci ilk olarak o an ısındım. İp kangallarıyla torbaları paylaşıp yola devam ettik. At izleri artık 3 günlükse de sürü halinde koştuklarından izlerini bulmak güç olmuyordu. Hui bana atlar arasında sürü güdüsünün çok güçlü olduğunu, nehir kıyısında böylesine otlar varken benim korktuğum gibi çöle gitmeyeceklerini söyledi. Sonunda da haklı çıktı. Hiksosların gelmesi üzerine köylüler çiftlikleri terk edip kent duvarlarının güvencesine sığınmışlardı. Tarlalar bakımsız kalmış, mısırlar öylece terk edilmişti. Sürüyü 2. günün öğle üzeri tarlalardan birinde otlarken bulduk. Hui'ye, bunların birkaçını bile yakalamak çok güç olacak herhalde dedim. O sırada 300'ünün yakalanacağı aklımın köşesinden bile geçmiş değildi. 20 tane beni tatmin eder, 50 tane çılgına çevirir. Hayvanların her birinin ardından tek tek koşup getirdiğimiz iplerle bağlayacağımızı sanıyordum. Hui bana iplerden yular yapmasını öğretti. Elimizdeki 10-15 yuları da yeterli buldu. Sonra elimize bunlardan birini ve bir torba mısır alarak sürüye doğru yürüdük. Hayvanlar başlarını kaldırıp daha sonraları çok iyi tanıyacağım o çocukça bakışlarıyla bakarlarken Hui şimdi çok yavaş ol dedi. Otur. Mısırlar arasında oturup hiç kıpırdamadan bekledik. Atlar yine otlamaya başladılar. Sonra yine yürüdük. Bu hayvanlar yumuşak sesleri severler dedi Hui. Çocukken atlarımı sakinleştirmek için onlara şarkılar söylerdim. Seyret hele. Sonra herhalde barbar sahiplerinin yabancı diliyle bir şarkı söylemeye başladı. Hui'nin sesi ölü bir köpek leşi üzerinde kavga eden kargaların tartışmaları kadar melodikti. En yakınımızdaki at başını kaldırıp merakla bize baktı. Hui'yi susturmak için kolunu tuttum. Hayvanların da şarkısından benim kadar rahatsız olduklarından emindim. O susunca ben prensim için yazdığım bir ninniyi okumaya başladım. Bize en yakın olan kısraklardan biri bana doğru bir iki adım attı. Durunca dudakları arasından yumuşacık bir ses döküldü. Ben ninniye devam ettim. Kısrağın ayakları dibindeki küçük tayı da kulaklarını dikmiş başını bizden yana çevirmişti. Hayvanlara ve kuşlara olan özel yakınlığımla atları da anlamaya başlamış gibiydim. Artık Hui'nin öğütlerine fazla ihtiyacım yoktu. Ninniye devam ederek bir avuç mısır alıp kısrağa uzattım. Hayvanın daha önce de elden beslendiğini ve benim bu davranışımı anladığını görüyordum. İri burun delikleri arasından soluyarak bana doğru birkaç adım daha attı. Son adımı attığında kalbimin duracak gibi olduğunu bugün bile hatırlarım. Hayvan başını uzattı ve elimden mısırları yemeye başladı. Ben kolumu boynuna attım. Yanağımı yanağına dayayıp derisinin o garip ılık kokusunu içime çektim. Yular diye Hui alçak sesle hatırlattı. İpi hayvanın boynuna geçirdim. Artık senindir dedi Hui. Ben de onunum dedim hiç düşünmeden. Doğruydu bu. Birbirimizi köle etmiştik. Sürünün diğer atları olanları seyretmişlerdi. Yular kısrağın boynuna geçer geçmez onlar da rahatladılar. Hui ile aralarında dolaşmamıza izin verdiler. Elimizden yem yiyorlar, sırtlarını ve bacaklarını okşamamıza ses çıkarmıyorlardı. Bunun bir mucize olduğunu düşündüysem de sonra hayvanların doğduklarından beri sevilip okşanmaya ve yular takılmaya alışkın olduklarını anladım. Hui atlar hakkındaki bilgilerini sıralarken kısraklardan bir diğerine de yular takmıştı. Şimdi binelim haydi dedi. Şaşkınlıkla irileşen gözlerimin önünde iki elini kısrağın sırtına dayadı, sıçrayarak bir bacağını öteki tarafa attı ve hayvanın üstüne oturdu. Ben şaşırıp kalmıştım. Hayvanın buna tepki göstermesini, arka ayaklarını kaldırarak Hui'yi sırtından atmasını ya da o güçlü dişleriyle çıplak bacağını yakalayıp onu üstünden indirmesini bekliyordum. Ama hayvan uysal uysal durmaya devam etti. Haydi bakalım yavrum diye Hui ayaklarını hayvanın karnına bastırdı. At birden birkaç adım attı, sonra koşmaya başladı. Hui hiç zorlamadan sürüyordu atı. Tarla çevresinde bir iki kere döndükten sonra yanıma döndüler. Haydi Taita bir de sen dene. Benim reddetmemi beklediğini görüyordum ki isteksizliğimi yenmeme de neden bu oldu. İlk binme girişimim başarısızlıkla sonuçlanmış ama kısrak yerinden bile kıpırdamamıştı. Hayvanın sana öğretecek çok şeyi var dedi Hui. Onun adını sabırlı koymalısın. Bunun şaka edecek bir yanı görmedimse de ondan sonra hayvanın adı sabırlı olarak kaldı. Birkaç denemeden sonra binmeyi başarmıştım. Ondan sonraki günlerde de tepe doğru giderken bu hayvanların aptal ve zeki, sinirli ve soğukkanlı, kuşkucu ya da güvenen, dost ya da ilgisiz, cesur ya da korkak olabileceklerini öğrendim. Kısacası dört ayaklı olup da insana huyları bakımından bu kadar yakın başka bir yaratık olamazdı. Ben önde sabırlının üstünde gidiyor, 316 atlık sürü arkamdan geliyordu. Hui de geride kalanları toplamak için en arkadaydı. Attığım her adımda sabırlının sırtında biraz daha güvencede hissediyordum kendimi ve aramızdaki uyum daha da artıyordu. O geniş ve güçlü sırtta oturmak o kadar doğaldı ki Bu deneyimi benimle paylaşmak isteyenlerin azlığına çok şaşacaktım. Belki de Apnup Ovası'nda olanlar sonra da Thanos'un sözleri ordumuzu etkilemişti. Ancak nedeni ne olursa olsun Hui ve çok sonraları Prens Memnon dışında at sırtına binecek hiçbir Mısırlı çıkmadı. At yetiştirmeyi ve bakımını öğrendiler. Kuşkusuz benim eğitmenliğimde esaslı arabacılar da oldular. Ama hiçbiri at sırtına binmedi. Benim eserim olan hafif tekerlekli arabalarla Mısır'ı bu icadın ustası yaptığım zaman bile Thanos bizi örnek almadı. Onu savaşa çeken bu cesur hayvanlar hakkında iyi bir söz söylediğini duymadım. İleriki yıllarda ülkemizde at çok yaygınlaştığı zaman bile bunlara binmek her nasılsa ayıp ve müstehcen bir şey sayılırdı. Üçümüz yan yana sokaklardan geçerken halkın çoğu üç kere yere tükürür ve kem göze karşı işaret yaparlardı. Sürümü batı kıyısından tepe doğru yönetirken bütün bunlar henüz gelecekteydi. Hanımım bizi görünce çok sevinmiş, Mısır orduları başkomutanı ise o yaratıkları gözümden uzak tut demişti. Kendisini aşarak hanımıma gitmemi henüz bağışlamış değildi. Ancak onun da hakkını vermek gerek. Devletimizin ve halkımızın güvenliği tehlikedeydi. Tarihimizde uygarlığımızın böyle bir barbar tehdidi altına girdiği hiç olmamıştı. Asyurt elden gitmişti. Dandera'ya kadar tüm sağ kıyı düşman elindeydi. Kral Talitis uğradığı deniz bozgununa aldırış etmeyerek arabalarıyla yoluna devam etmiş ve tep surlarını kuşatmıştı. Bu surlar 10 yıllık bir kuşatmaya da dayanabilirdi ama düşman kampında Lord Intef vardı. Sonradan anlaşıldığına göre Intef yukarı krallığın baş veziriyken kent surlarının altında gizli bir geçit yaptırmıştı. Onun pek çok sırrını bilen benim bile bundan haberim yoktu. Intef geçidi açan işçilerin öldürttüğü için geçidi sadece kendisi biliyordu. Bunu Salitis'e açıklayınca kral en iyi adamlarından bir birliği oradan kente sokmuştu. Bunlar ana kapıyı bekleyen nöbetçileri öldürüp kapıları açmışlardı. Hiksos ordusu kente girmişti ve kuşatmanın başlamasından birkaç gün sonra kent kaybedilmiş, halkın yarısı öldürülmüştü. Thanos'un batı kıyısında yarım kalmış Memnon Sarayı'ndaki karargahından Hiksosların yaktıkları binaları görüyorduk ve arabalarının kaçınılmaz olduğunu bildiğimiz savaşa hazırlanırken toz bulutları yine göklere kadar yükseliyordu. Karşı taraftaki casuslarımızdan Hiksosların kentin bütün teknelerine el koyduklarını öğrenmiştik. Tekne yapımcılarımızı da ele geçirmişler, tep tersanelerinde gece gündüz çalıştırıyorlardı. Bütün bu konularda Lord Intef onlara büyük yardımlarda bulunuyor olmalıydı. Firavun'un hazinesini ele geçirmek için herhalde o da Salitis kadar hevesliydi. Hanımım beni kraliyet atları ustası atamıştı. Bu makam için zaten başka aday yoktu. Hele bunun parasız ve ayrıcalıksız olduğu duyulunca Huye'ye yardımcım yaptım. Rüşvet, tehdit ve şantajla 100 adam bulup seyislik öğrettik. Daha sonraları bunları ilk arabacılarımız olarak eğitecektik. Zamanımın büyük kısmını Firavun'un anıt mezarının silahhanesinde geçiriyordum. Burada dünyanın en iyi ustaları ilk arabamı yapmamda bana yardımcı olmaktaydılar. Orada arabaların tasarımı üzerinde çalışırken Hiksos arabalarına karşı ilk savunma hattımız olacak aletleri de getirmiştim. Bunlar iki ucu sivri uzun sopalardı. Piyadelerimizden her biri bunlardan onunu sırtında taşıyacaktı. Düşman atlıları gelirken sopalar sivri uçları atların göğüs hizalarına gelecek bir açıyla toprağa çakılacaktı. Adamlarımız bunların arkasında duracak ve oklarını üzerlerinden atacaklardı. Bu yeni silahı Thanos'a gösterdiğimde at konusundaki kavgamızdan sonra kolunu ilk kez omuzuma attı ve hiç olmazsa henüz bunamamışsın dedi. O zaman en azından kısmen bağışlandığımı anladım. Ancak bu üstünlüğümüz az daha Taita arabalarıyla kaybedecektim. Sonunda ilk arabamızı tamamlamıştık. Arabanın oku akasya ağacından, gövdesi de sepet biçiminde örülmüş bambulardandı. Tekerleklerin çevresinde bronz kenarlar geçirmiştim. Araba o kadar hafifti ki iki arabacı bunu atların çekemeyeceği engebeli arazide omuzlarında taşıyabiliyorlardı. Hui ile en iyi atlarımızı arabaya koşup denemeye çıktık. İlk başta acemilik çekmemize karşın atların da bu konuda eğitilmiş olmasıyla az sonra dört nala uçar gibi gidiyor, sert dönüşler yapabiliyorduk. Araba üzerinde gece geç saatlere kadar 10 gün daha çalıştıktan sonra sonunda Tanus'a gösterecek kadar tatmin olmuştum. Tanus ahıra istemeye istemeye geldi. Benim yanıma binmeye de güçlükle razı oldu. Bu arabana da onu çeken hayvanlara da hiç güvenmiyorum diye söylendiyse de sonunda binmeyi kabul etti. Atları önce fazla koşturmayarak rahatlamasını sağladım. Tanus tüm itirazlarına karşın zevk almaya başlamıştı. Bunun üzerine şunun hızına bak, düşman farkında bile olmadan karşılarına çıkıvereceksin diyerek atları biraz hızlandırdım. Tanus'un ilk kez güldüğünü görünce de iyice cesaretlendim. Gemilerinle nehre hakimsin dedim. Bu arabayla da karaya hakim olacaksın. İkisiyle de dünyaya hakim olacaksın. Artık hiçbir şey sana karşı duramaz. Sevgili gemilerini küçümsememeye ve gereksiz kıyaslamalar yapmamaya çalışıyordum. Hızın en çok bu kadar mı yani diye bağırdı. Rüzgarı bastıran sesiyle. Sert bir rüzgarda Horus'un soluğu bile bundan hızlı gider. Bu hem yalandı hem de meydan okuma. Kenarlara sıkı tutun ve derin bir soluk al diye uyardım onu. Seni şimdi kartallar gibi uçuracağım. Hayvanları serbest bıraktım. Sonra daha önce hiçbir insan bundan daha hızlı gitmiş değildi. Rüzgardan gözlerimiz yaşarıyordu. Isis'in tatlı soluğu diye bağırdı Tanus heyecanla. Bu ama ne diyeceğini asla öğrenemedim. Tam o anda tekerleklerden biri bir kayaya çarpmış ve tekerleği saran bronz halka yerinden fırlamıştı. Araba devrilerek takla attı. Tanus da ben de havaya fırladık, yere insanı sakat edecek bir hızla çarptım. Ancak bu küçük kazanın Tanus'u nasıl etkileyeceğini ve hayallerimin yok olacağını düşündüğümden hiçbir acı hissetmedim. Ayağa kalktığımda Tanus'un 20 adım ötede doğrulmakta olduğunu gördüm. Dizleri kanıyordu ve yüzünün derisi soyulmuştu. Ayağa kalkıp sendeleyerek arabaya doğru yürürken ciddiyetini korumaya çalışıyordu ama fena halde de topallamaktaydı. Uzun bir süre parçalanmış eserime baktım. Sonra yaralı bir boğa gibi gürleyerek arabaya öyle bir tekme indirdi ki araba oyuncakmış gibi bir kere daha yuvarlandı. Tanus bana bakmadan döndü ve topallaya topallaya uzaklaştı. Onu neredeyse bir hafta görmedim ve ilk karşılaştığımızda ikimiz de arabadan söz etmedik. Hanımımın inadı sevgilisinkinden büyük olmasaydı sanırım araba konusu orada kapanacaktı. Ama hanımım bir kere emir vermişti ve sözünden asla dönmezdi. Tanus onu vazgeçirmeye çalıştıkça benim durumum daha da güçleniyordu. Hui ile arabayı 3 günde onarıp onun eşi bir tane daha yaptık. Mezarlık tapınağındaki mumyacılar 70 günlük mumyalama işlemini tamamladıklarında 50 arabalık ilk birliğimiz hazırdı. Ve 50 de eğitilmiş arabacımız vardı. Abnup Savaşı yenilgisinden sonra Memnun Sarayı'na döndüğümüzden bu yana hanımım naipliğin kendisine yüklediği devlet görevlerini yürütmekle meşguldü. Vezirleri ve danışmanlarıyla uzun saatler süren toplantıların sonu gelmiyordu. Elefantin Adası'ndaki sarayda ona verdiğim ilk eğitimin meyveleri görünmeye başlamıştı.